Ayrım 5, sayfa 83. Piaget'in zihin gelişimi kuramı. Piaget, biyoloji, sosyoloji, felsefe ve psikoloji gibi çeşitli sahalarda araştırma yapmış olan İsviçreli bir bilim dalıdır, bir bilim adamıdır. Piaget, insan gelişimi zihnin gelişmesiyle açıklamaktadır. Bu amaçla değişik yaşlardaki düşünce yapılarında görülen farklılıkları sistematik bir biçimde ortaya koymuştur. Piaget, 1920'lerden itibaren çocuklarda zeka gelişimi üzerinde çalışmalar yapmaya başlamıştır. Geleneksel zeka anlayışına karşı çıkarak zekanın zeka testinden alınan puan olmadığını belirtmiştir. O, zekayı zihnin değişimi ve kendini yenileme gücü olarak tarif etmiştir. Ayrıca çocukların ilkel zihin yapısına sahip küçük yetişkinler olmadığını belirtmiştir. Zihinsel yaklaşımda zihinsel yapı sindirim sistemine bilgiler besin maddelerine benzetilir. Her besin maddesinin yenildikten sonra hazmedilip vücutta kullanılmasına benzer olarak dış dünyadaki nesne ve olaylarda algılanır, değerlendirilir ve kullanılacak hale getirilir. Algılanan bireyler besin maddelerinin organizmayı değiştirdiği gibi bilişsel fonksiyonları değiştirir ve geliştirir. Böylece yeni ve bilinmeyen durumlarla karşılaşan birey eski tecrübelerinden faydalanarak daha etkili kararlar verir. Karşılaştığı problemleri daha kolay çözümler. Zihin gelişimini etkileyen etkenler. Zihin gelişimi 4 ana etkenden etkilenir. Bunlar olgunlaşma, aktif, yaşantı, toplumsal gelişim ve dengelenmedir. Görevlerinden biri de öğrencilerin bilişsel gelişimlerini sağlamak olan öğretmenlerin bu etkenler üzerinde önemli durması gerekir. Olgunlaşma, gelişimle ilgili temel kavramlarda bahsedildiği gibi bazı bireyler diğerlerine göre daha hızlı olgunlaşmaktadır. Aynı takvim yaşındaki iki çocuk vücut yapısı, zekası ve duygusal tepkileri itibariyle oldukça farklı özellikler gösterebilir. Piaget'e göre olgunlaşmada görülen bu tür farklılıklar genetik kalıtımla ilgilidir. Bu nedenle olgunlaşma insan gelişiminin sınırlarını, dolayısıyla bilişsel gelişiminin sınırlarını belirler. Aktif yaşantı. Bu kavram bireyin çevresindeki nesneleri manipüle etmesi ve düşünce kalıplarını yeniden örgütlemesi anlamında kullanılmaktadır. Bir çocuğun evlerindeki bir musluğun nasıl çalıştığını anlamak amacıyla musluğu sökmesi, içindeki parçaları takıp çıkarması ve değişik muslukların çalışma sistemleri hakkında düşünmesi aktif yaşantıya örnek verilebilir. Aktif yaşantılar dünyayı anlamaları için gerekli bilgileri geliştirmelerini sağlar. Sosyal etkileşim. Bireylerin çevrelerinde insanlarla bir takım yaşantılar geçirmesi ve onlarla fikir alışverişinde bulunması sosyal etkileşim olarak tanımlanabilir. Çocuklar bebeklik dönemlerinden itibaren çevrelerindeki diğer çocuklarla ve yetişkinlerle etkileşim kurarlar. Bu etkileşimler esnasında birçok kelime, kavram, ilke, kural vesaire öğrenilir. Daha ileriki yaşlarda okullar sosyal etkileşimin en yoğun yaşandığı alanlar haline gelir. Dengelenme. Bireylerin çevrelerine uyum sağlamak için bilgileri nasıl organize edeceği ile ilgili bir kavram olan dengelenme aşağıda paragraflarda temel kavramlar kısmında geniş bir şekilde açıklanmıştır. Piaget'in bilişsel gelişim kuramında temel kavramlar. Dengelenme. Piaget'e göre insanlarda doğuştan ya da içgüdüsel olarak düzen ihtiyacı vardır. Her birey hayatının sistemli bir yapı olmasını ister ve karşılaşacağı durumların öngörülebilir olmasını bekler. Bir denge durumu olarak tanımlanabilecek bu eğilime Piaget, dengelenme dürtüsü demektedir. Etrafımızda gözlemlediğiniz olayları mevcut anlayışımızla açıklayabiliyorsak, dünya anlamlıdır ve bir dengelenme söz konusudur. Ancak olup bitenleri kendi anlayışımızda açıklamıyorsak, o zaman dengelenmeden söz edilemez ve birey tedirginlik hisseder. Bu gibi durumlarda tedirginliği ortadan kaldırmak amacıyla yeni ve daha iyi bir anlayış için arayış başlar. Örneğin bir tenis topuyla bir basket topunu aynı yükseklikten atarsak basketbol topu daha önce yere düşer. Bu durum oldukça doğaldır. Ağır nesneler hafif nesnelerden daha çabuk yere düşer şeklinde bir kuralla bunu açıklayabiliriz. Ancak iki topun da aynı anda yere düştüğünü görürsek ne olur? Doğal olarak dengelenme bozulur. O zaman hava direnci kaldırılırsa nesneler ağırlığına bakılmaksızın aynı oranda düşerler şeklinde yeni bir kuraldan söz etmek gerekir. Aksi halde zihinde dengelenme olmaz. Bu açıklamalardan sonra dengelenme bireyin yeni karşılaştığı bir durumla daha önceden sahip olduğu yaşantılar arasında denge kurmak için yaptığı zihinsel işlemler olarak tanımlanabilir. Bilişsel gelişim zihindeki dengelerin bozularak yeniden kurulması ve bu işlemlerin sürekli tekrarlanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Şema, yukarıda da denildiği gibi dengelenme bilişsel gelişim açısından çok önemlidir. İnsanlar dengelenme ihtiyacını gidermek için yaşantıları belirli davranış kalıpları biçimde örgütlemek isterler. Piaget, söze edilen örgütlenmiş davranış kalıplarını şema demektedir. Şema, dünyayı anlamada kullanılan bilgi, prosedür ve ilişkilerdir. Küçük bir bebeğe oyuncak küpler verildiğinde bunları hemen ağzına götürür. Çünkü vücudunun en hassas bölgesi olarak dünyayı anlama aracı o dönemde ağzıdır ve emme yoluyla nesneleri tanımaya çalışır. Ama 2-3 yaşlarında bir çocuğa aynı küpler verildiğinde küpleri üst üste ya da yan yana getirerek çeşitli konfigürasyonlar oluşturabilir. Burada bebeğin bilişsel ve fiziksel gelişimine paralel olarak şemaların farklılaştığı görülmektedir. Ağızdan beslenme davranışının zamanla yemek yeme şeması haline dönüşmesi de buna örnek gösterilebilir. Okul ortamında öğretilen kavramlar, kurallar ve ilkeler bir şema biçiminde örgütlenir ve olayları anlamada kullanılır. Paydaları farklı kesirlerin toplanması, bir cümlenin öğelerinin gösterilmesi ve benzeri konular hep şemalar olarak örgütlenir. Şemalar bilişsel gelişim açısından son derece önemlidir. Çünkü bilişsel gelişim tamamen mevcut şemalara bağlıdır. Hiçbir bilgi kendi başına mevcut şemalardan bağımsız olarak hafızada ayrı bir yere yerleştirilmez. Her yeni bilgi mevcut bilgiler ışığında yani şemalara bağlı olarak yorumlanır ve işlemlere tabi tutulur. Özellikle aşamalı bilgilerin söz konusu olduğu yani birinci ünitede öğrenilmeden ikinci ünitenin öğrenilmediği dil bilgisi, Türkçe, mantık, matematik gibi derslerde şemalar daha büyük önem taşır. Örneğin bir öğrencinin paydaları farklı olan kesirleri öğrenebilmesi için sayıları, rakamları, toplamayı, kesir kavramını, paydaları eşit kesirleri toplamayı, denklik kesirlerini bilmesi gerekir. Adaptasyon. Bireyler yeni yaşantılar geçirdikçe bazen mevcut şemalar yetersiz hale gelir. Yeni durumun anlamlı bir şekilde açıklanması güçlenir. Bu gibi durumlarda bireyler dengelenme durumunu sürdürebilmek için yeni yaşantıyla var olan şemaların birbiriyle uyuşmasını sağlamaya çalışır. Bireyin çevresiyle etkileşerek karşılaştığı değişikliklere uyma gayretinde olduğu bir sürece adaptasyon denir. Direksiyonu sol tarafta olan arabaları kullanmış olan bir kişinin direksiyonu sağda olan bir arabayı kullanmak için daha önce oluşturduğu araba sürme şemasında değişiklik yapması gerekir. Diğer yandan herhangi bir mesleği tanımak amacıyla ilgili meslekten biriyle mülakat yapan bir öğrenci daha önceden bu tür ödev hazırlamamışsa ödevini yapabilmek için mevcut şemasının durumu adapte etmek zorundadır. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi adaptasyon mevcut şemaların çevreye karşı bir tepki olarak değişim ve gelişim göstermesidir. Zekanın tanımlarından biri de çevreye adaptasyon yapma gücüdür. Çocukların zekalarını geliştirmek için onlara adapte olmaları gereken yeni durumlarla karşılaştırmak ve bu süreçte kendilerine yardımcı olmak gerekir. Çocuklar karşılaştıkları yeni problem durumlarında eğer engellenirse daha sonraki problemleri çözme istekleri çok azalmaktadır. Başarısız olsalar da gösterdikleri gayret desteklenirse o zaman adaptasyonları kolaylaştırmaktır. Adaptasyon, özümleme ve uyumsama olmak üzere iki şekilde olabilmektedir. Bunlardan özümleme, bireyin yeni karşılaştığı durumları önceden var olan şemaların içine yerleştirmesidir. Uyumsama ise önceden var olan şemaları değiştirip yeni şemalar oluşturmaktır. Örneğin, Doberman cinsi bir köpeği olan bir çocuk, köpeklerle ilgili bir şema oluşturur. Daha sonra Kangal cinsi bir köpekle karşılaşan çocuk, hayvanlar birbirinden çok farklı özellikler göstermesine rağmen her iki köpeği de önceki köpek şemasının içinde birleştirir. İkisine de köpek der. Bu işlem özümlemedi. Ancak daha sonra bir koyun gördüğünde de ona da köpek diyebilir. Bu işlem de özümlemedir. Ama yanlıştır. Kendisine bunun köpek olmadığı, bir koyun olduğu anlatıldığında çocuk köpekle koyunu ayırt etmeyi öğrenecek ve koyun için yeni bir şema oluşturacaktır. Burada yapılan işlem ise uyumsamadır. Balinayı önce balık olarak algılamak, daha sonra memeliler sınıfının içine sokmak da benzer bir örnek olarak gösterilebilir. özümleme ve uyumsama, dengelenmeye ulaşmak için gösterilen bir adaptasyon çabasıdır. Bu çabanın sonucu zihinsel gelişmedir. Piaget'e göre bilişsel gelişim dönemleri. Piaget, bilişsel gelişimi, duyu hareket dönemi, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemi olmak üzere 4 döneme ayırmaktadır. Dönemleri sırasıyla geçirmektedir. Ancak ergenlik dönemi ve sonrasına denk gelen soyut işlemler dönemine bazı yetişkinlerin ulaşması mümkün olmayabilir. Zira bilişsel gelişim sadece olgunlaşmaya bağlı olmayıp fiziksel yaşantı, toplumsal aktarım ve dengelenme etkenlerinden de etkilenmektedir. Sözü edilen bilişsel gelişim dönemleri farklı kültür ortamlarında farklı yaşlarda görülebilmektedir. O nedenle bir çocuğun yaşına bakarak onun hangi dönemde olduğunu kestirmek mümkün olmayabilir. Piaget her bir dönemin yaklaşık olarak hangi yaşlarda ortaya çıktığını belirtmiştir. Yukarıda da belirttiği gibi bu yaşa kesinlik taşınmaz. Örneğin bir çocuk işlem öncesi döneme bir yıl sonra girmişse bu onun zihinsel olarak geri olduğunu göstermez. Bazı çocuklar Piaget'in belirttiği yaşlardaki dönemleri geçirirken bir sonraki dönem 1-2 yıl daha geç girmektedir. Dönemlere erken ya da geç girme ile zihinsel gelişim arasında tam anlamıyla doğrusal bir ilişki vardır denilemez. Piaget, bilişsel gelişim dönemlerinin geçişli bir özelliğe sahip olduğunu belirtmektedir. Yani bir dönemden diğerine geçerken her iki dönemin özellikleri de gösterilebilir. Piaget ayrıca gelişimin doğuştan gelen reflekslerle başladığını ifade etmektedir. Ona göre çocuklar çevreleriyle etkileşimlerini sağlayan belirli reflekslerle dünyaya gelir. Yaratılışta var olan refleks zeka, çevreyle etkileşerek bebeğin dünyaya adaptasyonunu sağlar. Çevre uyum ise doğuştan var olan reflekslerin içsel örgütlenmesinin değişmesine yol açar. Bazı refleksler iyice güçleşirken bazıları zekanın yeni bir biçimine dönüşür. Duyu hareket dönemi 0-2 yaş. Bu dönemde bebekler bilgiyi çevreyle olan fiziksel yaşantıları yoluyla kazanırlar. Duyusal izlenimler ve motor etkinlikler ön plandadır. Gerçek bir düşünce henüz yoktur. Bebek başlangıçta vücudunun ve çevredeki nesnenin farkında değildir. Gerçek anlamda akıl yürütme ve mantıksal işlemler henüz yoktur. Nitekim Piaget işlem kavramını bir sonraki dönemde kullanmaya başlamıştır. Şema oluşturmada kullanılan refleksler bilişsel gelişimin başlangıç unsurudur. Yeni doğan bebek çevresiyle emme, göz hareketleri, dokunma gibi refleksleri yoluyla ilişki kurmaktadır. Refleks şemalarıyla ilgili araştırmalar yapmakta, örneğin meme başını öğrenmekte ve onu aramaya başlamaktadır. Bu dönemde emme şeması henüz mükemmel değildir. Bunu mükemmelleştirmek için bebek alıştırmalar yapmakta ve bunu meme başının dışındaki nesneleri de emerek tekrarlamaktadır. Piaget, Freud'un emme davranışının cinsel haz için tekrarlandığı görüşüne katılmamaktadır. Ona göre emme doğuştan var olan emme refleksinin daha mükemmel bir hale getirilmesi için yapılan bir eylemdir. Bu dönemde öncelikle ele alınması gereken iki temel kavram vardır. Bunlar nesne devamlılığı ve taklittir. Nesne devamlılığı. Duyu, hareket döneminde çocuğun hafızasında nesnelerin temsili söz konusu değildir. Gözden ırak olan zihinden de ırak olmaktadır. 4-5 aylık bebekler gözlerinin önünde kaybolan nesneleri takip edemezler. Örneğin, annenin bebeğin gözü önünde arkasını sakladığı oyuncak bebek için yok olmuştur. Çünkü o oyuncak bebeğin gözünün önünde kaybolduğu anda hafızada temsil edilmemektedir. Bu dönemin sonuna doğru bebekler kaybolan nesneyi ısrarla aramaktadır. Yani nesne devamlılığı kazanılmış olmaktadır. Taklit. Bu dönemde çocuk daha sonraları söz konusu olacak gözlemsel öğrenme açısından oldukça önemli olan taklit yeteneklerini geliştirmektir. Taklit, bir davranış öğreni ya da modelini takip veya kopya etme yeteneğidir. Çocuğun dağarcığında bulunan davranışlarla başlar. Örneğin, yeni doğan bir bebek ellerini açıp kapayabilir. Bu davranış yakalama refleksiyle ilgilidir. Eğer anne bebekle oynarken kendi elini açıp kapamaya başlarsa bebek bir süre sonra onu taklit edecektir. Annenin davranışı bebeğe aynı hareketi yapmaya sevk etmiştir. Nesne devamlılığı ve taklit yeteneğinin gelişmesi bir sonraki dönemde gerçekleşecek olan sembolik düşünce için bir temel teşkil eder. Diğer yandan sembolik düşüncenin gerçekleşiyor olması çocuğun nesnelerle haşır neşir olmasını ve modelleri gözlemesini engellemez. Her dönemde bunlara ihtiyaç vardır. Özet olarak duyu hareket döneminde 1. motor ve duyusal etkinlikler yoluyla bilgi edinilir. 2. motor etkinliklerin koordinasyonu gelişir. 3. duyusal etkinliklerin koordinasyonu gelişir. 4. nesne devamlılığı kazanılır. 5. taklit yeteneği gelişir. 6. konuşma ve sembolik düşünce başlar. 7. karmaşık olmayan zihinsel işlemler başlar. İşlem öncesi dönem 2-6 yaş. Piaget, işlem terimini mantıksal düşünme anlamında kullanmaktadır. Bu dönemde mantıksal düşünme gelişmemiştir. Çocuğun eylemleri düşünceye dayalıdır. Ama yetişkinlerde görülen anlamda bir mantıktan söz edilemez. Bu nedenle bu dönemdeki çocuğun düşüncesi işlem öncesi olarak değerlendirilir. Bu dönemde çocuk nesnelerle ilgili semboller geliştirmektedir. Örneğin çocuk bir tahta parçasını bir bebek ya da kamyon olarak düşünebilir. Bu tür sembolleştirme taklide dayalıdır ve sembolik temsil olarak adlandırılır. İşlem öncesi dönemdeki çocuklar kendi sembollerini geliştirirler ya da mevcut sembolleri kullanırlar. En önemli sembol sistemlerinden biri de dildir ve bu yaşlarda dil gelişimi son derece hızlıdır. 2-4 yaşlarındaki çocuk göz önünde bulunmayan nesneleri ya da kişileri temsil eden semboller geliştirmektedir. Çocuk bu semboller vasıtasıyla sadece yakın çevresiyle değil, geçmiş olaylarla ilgilenmektedir. Nesnelerin zihninde canlandırdığı için zaman ve mekan kısıtlamasından kendisini kurtarmaktadır. Bu dönemin önemli bir özelliği de sembolik oyunun görülmesidir. İmgelerin kullanıldığı bu oyunda duygusal yön oldukça kuvvetlidir. Bu tür oyunlar çocuğun gerçek hayata hazırlanması için bir prova işlevini görmektedir. Piaget, küçük çocukların sözcükleri yüzeysel anlamıyla harfi harfine anladıklarını gözlemlemiştir. Örneğin, üvey annesi yeni doğum yapan bir erkek çocuğa anaokuldan eve döndüğü zaman yarım kardeşini, İngilizce'de üvey kardeş, half brother görebileceğini söylendi. Çocuk yarısı olmayan bir kardeş görmek istemediği için korktu ve eve gitmeyi reddetti. Elkind, kişisel olarak karşılaştığım bir başka örnekte ise 2 yaşında bir erkek çocukla annesi arasında aşağıdaki diyalog geçti. Anne bu ne? Spray, deodorant. Ne yapılıyor onunla? Koltuk altına sıkılıyor. Çocuk bu diyalogdan sonra ilk fırsatta spreyi alıp evdeki koltukların altına boşaltmıştı. İşlem öncesi dönemin sınırlılıkları. 1. Korunum. İşlem öncesi dönemde çocuk nesnelerin görüntüsünün etkisi altında kalmaktadır. Çünkü korunum, conversation ilkesi henüz gelişmemiştir. Korunum, herhangi bir nesnenin şeklinin ya da uzayda değişik şekillerde yerleştirilmesinin etkisi altında kalmadan o nesnenin aynı kaldığını anlayabilmektedir. Korunum ilkesi 6 yaşına kadar kazanılmamakla birlikte yapılan araştırmalar 4-5 yaşlarındaki çocukların özel yetiştirme yöntemleriyle korunum problemlerini çözebildiklerini göstermiştir. Ancak genel olarak bakıldığında çocuk zihinsel olarak hazır olmadan bazı soruların yanıtları öğretilse ve açıklansa da bir şey öğrenemez. Ne öğretildiğini anlamayan çocuk kırıklığa uğrar ve engellenir. Aşağıda bir anne ile çocuğu arasında geçen diyalog korunum kavramı için uygun bir örnektir. Anne, oğlum elmanı 2 parçaya böleyim mi yoksa 4 parçaya mı, nasıl yemek istersin? Çocuk, anne 2 parçaya böl, 4 parça bana çok geliyor, yiyemiyorum. Korunum deneyleri. 1. İşlem öncesi dönemdeki bir deneyin göz önünde aynı uzunluk, aynı genişlikteki 2 bardağı yine aynı miktarda su doldurulmuş ve deneye 2 bardaktaki su miktarına eşit olup olmadığı sorulmuştur. Denek bardaklardaki su miktarına eşit olduğunu kabul etmiştir. Daha sonra denekten bardaklardan birindeki suyu ince, uzun bir cam silindire dökmesi istenmiştir. Bardaktaki su miktarı değişmediği halde su düzeyi doğal olarak bardaktakine nazaran daha yüksek olmuştur. Denek bu görüntünün etkisinde kalarak sorulduğu vakit silindirdeki suyun bardaktaki sudan daha çok olduğunu söylemiştir. Bu durum denekteki hacim korunumunun henüz gelişmediğini göstermektedir. 2. Yapılan bir başka deneyde ise işlem öncesi dönemdeki deneklerde sayı korunumunu test etmek için bir masanın üzerinde aynı sayıda ve hizada olmak üzere 2 sıra para dizilmiştir. Denekler her 2 sıradaki paraların eşit sayıda olduğunu kabul etmişlerdir. Daha sonra ilk sıradaki paralar sabit tutulup 2. sıradaki paraların aralıkları genişletilmiştir. Hangi sıradaki paraların daha çok olduğu sorulduğunda denekler dizilişteki genişliğin etkisinde kalarak 2. sıradaki paraların daha çok olduğunu belirtmişlerdir. Üçüncü, kütle korunumu ile ilgili olarak yapılan bir deneyde çocuğa oyun hamurunda yapılmış aynı büyüklükte iki top verilir. Bu toplardan hangisinin madde miktarının daha büyük olduğu sorulur. Çocuk eşit dedikten sonra toplardan biri yassı bir hale getirilerek düzenir. Çocuğa tekrar sorulduğunda bu topların kütlelerinin eşit olmadığını söyler. Dördüncü, alan korunumu ile ilgili olarak yapılan bir deneyde ise dikdörtgen biçimde yeşil karton kağıtlar kullanılmıştır. Bu kağıtlar çimenlerle kaplı bir alanı temsil etmektedir. İki ayrı kağıt üzerine kağıttan kesilmiş inek resimleri yerleştirilmiştir. Yine aynı kağıt üzerinde bu alandaki bir evi temsil eden başka küçük bir kağıt. Her iki kağıtta da aynı büyüklükte bir inek ve ev yer almaktadır. Daha sonra çocuğa hangi inek daha çok çimen yiyebilir ya da aynı miktarda mı yerler sorusu yönlendirilmiştir. Çocuklar bu soruya ikisi de aynı miktarda yer biçimde cevap vermiştir. Deneyin ikinci aşamasında birinci kattaki evin yanına bir ev, ikinci kattaki evin altına bir ev eklenmiştir ve tekrar aynı soru yöneltilmiştir. Bu sefer çocuk alt alta evlerin olduğu kısımdaki ineğin daha çok ot yiyeceğini belirtmiştir. İkinci, ben merkezlilik. İşlem öncesi dönemdeki çocukların en önemli özelliklerinden biri ise ben merkezli, egosantrik düşünce yapısına sahip olmalarıdır. Ben merkezli kişinin kendi bakış açısıyla başka bir bireyin bakış açısı arasında ayrım yapamamasıdır. 4-5 yaşlarında çocuklar dünyayı kendi bakış açılarından görmekte ve görünüşle gerçek arasında ayrımı anlayamamaktadır. Başkalarının duygu ve ihtiyaçları göz ardı edilmektedir. Örneğin 4 yaşlarında bir çocuk niçin kar yağdığını sorulduğunda benim oynamam için cevabını verebilmektedir. Ya da bir erkek çocuğun gördüğü bir kılıç artık onun kılıcıdır. Çünkü görmüştür ve almayı istemiştir. Uyumsama yoluyla çocuklar yavaş yavaş başkalarının görüş açılarına dikkate almayı öğrenirler. Çocukların ben merkezli tavırları konuşmalarında da ortaya çıkmaktadır. Masada yemek yerken anne ve babasının konuşmalarını onlara tekrar aktaran bir çocuğun durumu bunu örnek verilebilir. Baba, lütfen patatesleri verebilir misin? Çocuk, anne babam patatesleri vermeni istiyor. Anne, al canım tuz istiyor musun? Çocuk, baba annem tuz isteyip istemediğini soruyor. Baba evet lütfen. Çocuk anne babam tuza ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bir grup içinde çocukların birbiriyle karşılık vermeden konuşmaları olan kolektif monolog ben merkezinin bir başka biçimidir. Gruptaki her çocuk uğraştığı şeyle ilgili olarak diğerlerine bir şeyler söyler ama diğerleri tepki vermez. Hep bir ağızdan konuşurlar. Gerçek bir iletişim yoktur. Piaget'e göre insanlar doğuştan ben merkezli. Yani ben merkezlilik öğrenilmez. İnsanlar yaşları ilerledikçe ben merkezi olmayı değil, ben merkezi olmamayı öğrenirler. Eğer uygun yaşantılar geçirilmişse, birey tüm hayatı boyunca ben merkezi kalmaktadır. Başkalarının duygu ve düşüncelerini hiç dikkate almayan, olayları kendi bakış açısından yorumlayan, güçlü bir egoya sahip bireyler buna örnek gösterilebilir. Öğretmenlerin temel amaçlarından biri, öğrencilere başkalarının haklarını ve daha az ben merkezi olmayı öğretmektedir. Coven, Piaget'e karşı olarak işlem öncesi dönemde çocukların birçoğunu başkalarının ne düşündükleri ve ne hissettikleri ilgilendiğini belirtmektedir. Örneğin aile içinde bir sorun ortaya çıktığında sessiz kalıp iyi davranmaya çalışmaktadırlar. Üçüncü, tersine dönebilirlik. 4-5 yaşlarında çocuklar yukarıda belirtilen sıvı miktarı deneyinde bardaktan silindire boşaltan suyun tekrar bardağa konulması halinde suyun önceki düzeyine geleceğini düşünemezler. Bu durum henüz tersine dönenebilirlik kavramının gelişmediğini göstermektedir. İşlem öncesi dönemdeki çocukların suyun buzun su olmasını kavrayamamaları gibi bu kavrama başka örnek nasıl verilebilir? Ya da 4 artı 2 eşittir 6 olduğunu bilen bir çocuğa 6 eksi 2 eşittir soru şartı sorusu yöneldiğinde cevap veremez. 2 kere 8 kaç eder sorusunu cevaplanırken peki 8 kere 2 kaç eder sorusu cevaplanamaz. Çocuk biz henüz bunları işlemedik diyebilir. Dördüncü, odaklaşma. Dikkati bir olayın ya da nesnenin diğer yönlerini dışarıda bırakarak yalnızca bir yönüne yoğunlaştırma eğilimine odaklaşma denilmektedir. Sıvı miktarı deneyinde çocuğun silindirin boyu üzerinde yoğunlaşması ve bardağın daha geniş olduğu için aynı miktar suyu alabileceğini düşünememesi odaklaşmaya örnek olarak gösterilebilir. Dizilen iki sıra para deneyinde de çocuk alttaki sıranın uzunluğuna odaklaşmıştır. Küçük çocukların işlek yollarda karşıdan karşıya geçmekte zorlanmaları da odaklaşma ile ilgilidir. Çocuk trafik kurallarına uygun olarak önce soluna, sonra sağına, tekrar soluna baktığında her seferinde ilk baktığını unutabilmekte, daha doğrusu o anda baktığı tarafa odaklaşmaktır. Bu nedenle diğer taraftan gelen araç kendisine çarpabilmektedir. Odaklaşma yalnızca çocuklarda görülmez. Bazı yetişkinler de bir konuda tartışırken düşüncelerindeki çelişkileri göremeyip desteksiz bir bilgi üzerine konuşmalarını temellendirirler. 5. Özelden özele akıl yürütme. İşlem öncesi dönemdeki çocuk tüm gelinim ve tüme varım akıl yürütme biçimlerini kullanmazlar. Bunun yerine iki özel durum arasında bağlantı kurarak akıl yürütme, örneğin kahvaltıda her gün omlet yiyen bir çocuk omlet yemediği için kendisini kahvaltı yapmış saymayabilir ya da önlüğümü giymedim o halde öğle olmadı diyerek öğle ile önlük arasında bir ilişki kurabilir. Somut işlemler dönemi 7-11 yaş. Bu dönemin başlıca nitelikleri şunlardır. 1. Nesnelerin yüzeysel özelliklerine bakmak yerine mantıksal çıkarımsalar yapmak söz konusudur. 2. Sayısal ilişkiler hızla gelişir. 3. Odaklaşma tersine dönebilirlik ve kurulumla ilgili sınırlıklar giderilir. 4. Sıralama ve sınıflama yeteneği gelişir. Sınıf içermesi yapılabilir. 5. Ben merkezliliğinin yerini sosyal davranış almaya başlar. Bu dönemde sembolik zihinsel faaliyetlerden gerçek zihinsel işlemlere geçirilir. Mantığa dayalı şemalar oluşturulur. Sadece algılara dayalı olarak değil, akıl yürütmeye dayalı olarak da sonuçlar çıkarılabilir. Somut işlemler döneminde bir çocuk somut olmayan nesne ve kavramlar üzerinde akıl yürütemez. Mantıksal işlemleri somut problemlere uygular. İlköğretime giden bir çocuğun aritmetik işlemleri yaparken parmaklarını ya da başka nesneleri kullanmaları bunun sonucudur. Bu dönemde mantıksal düşünce başladığı için A, B'den büyüktür, B de C'den büyüktür, o halde A, C'den büyüktür türünden işlemler rahatlıkla yapılabilir. Fakat yukarıda da değinildiği gibi bu ve benzeri problemlerin somut nesnelerle yapılması gerekir. Aşağıda buna ilişkin bir deney örneği verilmiştir. Farklı uzunluklarda 3 çubuk alınır. İlk önce 1 ve 2 numaralı çubuklar çocuğa gösterilir. Bu iki çubuktan hangisinin daha uzun olduğu sorulur. Çocuk ikincisi der. 2 numaralı çubuk ise daha fazla gösterilmeden 1 ve 3 numaralı çubuklar yan yana konur ve incelenmesi istenir. Daha sonra 2 ve 3 numaralı çubuklar arasında nasıl bir ilişki olduğu sorulur. İşlem öncesi dönemdeki bir çocuk bu problemi yapamaz. Somut işlemler döneminde bir çocuk ise 3 çubuk arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisini açıklayabilir. İşlem öncesi dönemle somut işlemler dönemi arasında temel fark nesneleri ters ya da düz olarak sıralama yeteneğidir. Somut işlemler dönemindeki çocuklar nesneleri uzunluklarına, ağırlıklarına ve tonlarına göre sıralayabilir. 7-8 yaşlarında sıralama yeteneği tam olarak kazanılır. Bu dönemde kazanılan bir başka mantıksal işlem ise sınıflandırmadır. Çocuklar 7 yaşına geldiğinde nesneleri tek boyutu gruplandırabilir. Örneğin bütün kırmızı nesneleri bir grupta toplayabilirler ancak sınıf içermesi kavramından yoksundurlar. Somut işlemler döneminde 2 ya da daha fazla sınıf ve alt sınıfı gruplandırabilirler. Bu dönemdeki çocuklara konular anlatırken somutlaştırarak anlatılmalıdır. Örneğin bir öğretmen nüfus yoğunluğu kavramını anlatırken soyut tanımlarla konuyu anlatmaya çalışırsa öğrenciler bu tanımları sadece ezberleyebilirler. Ama bu kavramı somutlaştırarak anlatırsa çocuklarda gerçek anlamda kavram öğrenme gerçekleşir. Öğretmen nüfus yoğunluğunu anlatmak için sınıfın bir köşesine 3 metrekare büyüklüğünde bir daire çizer. Sonra sınıftaki öğrencilerden 10 tanesini bu dairenin içinde ayakta durdurur. Öğrencilerinden ceplerine bir şeyler çıkarmalarını, ellerini sallamalarını, top oynuyormuş gibi yapmalarını ister. Sonra öğrencilere rahatça hareket edip edemediklerini sorar. Hayır cevabını aldığında ise işte nüfus yoğunluğu budur cevabını verir. Soyut işlemler dönemi 12 yaş ve üzeri. Bu dönemin başlıca nitelikleri şunlardır. 1. Nesne ve olaylar göz önünde olmadığı halde soyut düşünülebilir. 2. Hipotezler vasıtasıyla düşünülebilir. Eğer X ise o zaman Y olur. 3. Analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde soyutlamalar yapılabilir. 4. Soyut problemler sistematik olarak sınanabilir. 5. Ulaşılan sonuçlar hakkında genellemeler yapılabilir. Bu dönemdeki çocuklar mantıksal düşünme açısından yetişkin düzeyine ulaşırlar. Soyut işlemler döneminde bir kişi tümevarım ve tüm dengeli yöntemleriyle düşünceyi yürütebilir. Problemleri çözmek için somutlaştırmaya gerek yoktur. Örneğin, daha önce verilen çubuk örneğinde çocuğun problemi çözebilmesi için çubukların gözünün önünde olması gerekmez. Ancak ilk kez karşılaşılan durumlarda bireyler yetişkin de olsa somut olarak düşünme ihtiyacı içindedirler. Yeni kavramlara ilişkin soyutlamalar yapabilmek için muhakkak surette önce somutlaştırma gereksinimi bulunmaktadır. 12 yaşından büyük olanlar da yeni kavramları oluştururken somutlaştırma ihtiyacı duyarlar. Somut ve soyut işlemler dönemindeki çocukların başlıca farklılıkları 3 noktada toplamak mümkündür. A. 11 yaşında küçük bir çocuk gördüğünün arkasındaki muhtemel ilişkileri kavrayamaz. Ergen yetişkini ise görünen gerçeğin ta kendisi olduğu konusunda şüphecidir. B. Ergen ve yetişkin görünen olayları aralarında zihninden birleştirme yoluyla çoğaltır. Yeni ve ilk bakışta görülmeyen kombinasyonları düşünür. Somut işlemler dönemi çocuğu ise yalnız bir ya da iki kombinezon üstünde durur. Bunları da zihinsel işlem yoluyla değil rastlantı sonucu elde eder. C. Ergen ve yetişkinin düşüncesi daha az saplantılı ve dolayısıyla daha esnektir. Somut işlemler çağı çocuğuna göre daha az paniğe kapılır. Aynı sonuca değişik yol ve yöntemlerle varılabilir. Ergenlik dönemindeki çocuğun bir başka özelliği de ben merkezde olmasıdır. Ergenlik çağı ben merkezli içerisinde bir ergen dünyayı değiştirebileceğini zanneder ve kendi düşüncesinin en doğru düşünce olduğunu iddia eder. Hatırlanacağı gibi ben merkezli işlem öncesi dönemin temel özelliğidir ama ergenlik döneminde de kendine özgü haliyle görülebilmektedir. Aralarında temel bir fark vardır. Ergenler farklı bakış açılarının olabileceğini anlayacak, bilişsel olgunluk düzeyine ulaşmışken işlem öncesi dönemdeki çocuklar bunu başaramazlar. Çünkü yeterli olgunlaşma düzeyine erişmemişlerdir. İlköğretim ve lise müfredatı büyük ölçüde soyut konulardan oluşmaktadır. Edebiyatta sembolizm, cebir problemleri, elementlerin atomik yapısı gibi ve benzeri gibi konular hep soyuttur ve soyut düşünmeye gerektirir. Bu nedenle somut düşünceden soyut düşünceye geçiş çok önemlidir. Öğretmenlerin çocukların bu geçişi sağlayıp sağlayamadıkları konusunda duyarlı olmaları gerekir. Diğer yandan öğretmenler yeni bir konu ve bununla ilgili kavramları işlerken ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerine de somut örnekler sunmalıdır. Bu öğrenciler soyut işlemler dönemindedir diye yeni kavramları soyutlamalara dayalı olarak işlek yanıltıcı olacaktır. Soyut işlemlerin somut işlemlerle karşılaştırılmasına ilişkin deneyler. Piaget, soyut işlemlerin iki temel düşünce yapısını karakterize edeceğini ileri sürmüştür. Bunların ilki bileşimsel yapı, ikincisi ise dörtlü grup ya da INRS grubu olarak adlandırılan karmaşık bir matematiksel formülleştirmedir. Bu yapılardan her biri soyut işlemlerin değerlendirilmesinde kullanılan deneylerle açıklanmıştır. Aşağıda bu deneylere birkaç örnek verilmiştir. Renksiz kimyasal sıvıların birleşim deneyi. Bileşimsel yapıyı açıklamak için kullanılan bu problemde deney her biri renksiz kokusuz bir sıvı içeren numaralandırılmış 4 şişe verilir. Aynı şekilde renksiz bir sıvı ile doldurulmuş daha küçük bir şişe G olarak etiketlenir. Deneye numaralandırılmış 4 kimyasal maddenin bilinmeyen bir bileşimine G eklendiği zaman sarı renk elde edildiği gösterilir. Denekten bu maddelerle çalışarak sarı rengi elde etmesi istenir. Sadece bir bileşim 1 artı 3 artı G sarı rengi verecektir. İki nolu kimyasal madde hedeflenen karışımdan sarı rengi alan bir beyazlatıcı madde 4 numaralı kimyasal madde için karışım üzerinde bir etki göstermeyen sudur. Bu deneyde yaşları 8 ile 15 olan iki kız deneyin yaptıkları karşılaştırılmıştır. 8 yaşındaki kız G'yi sırayla diğer sıvılarla karıştırarak işe başladı. Bu strateji sarı rengi vermeyince şaşırmıştı. 3 ya da daha fazla sıvının birleşimlerine denemesini önerildiğinde 1 artı 2 artı G veya 2 artı 4 artı G gibi bileşimleri deneyerek sistematik olmayan bir yöntem izledi. birçok denemeden sonra doğru sonucu buldu. Fakat deney bileşimlerinin kaydını tutmadığı için hatırlayamadı. Çözümü tekrar bulduğunda ikinci kimyasal sıvı olan beyaz atıcıyı ekleyince sarı rengi tekrar kaybetti. Çok fazla G eklemiş olabileceğini söyledi fakat bu varsayımını sınamadı. 8 yaşındaki bu çocuğun probleme yaklaşımının iki önemli özelliği bulunmaktadır. Birincisi, bu çocuğun ayrıntılı bir planı bulunmamaktadır. Bütün olası bileşimleri sistematik olarak sınamaya başlamıştır. İkincisi, G'nin önemine çok odaklanmıştır ve bu yüzden başka bir şeye dikkatini yöneltememiştir. Sonuç olarak iki nolu sıvının eklenmesini istenilen rengi bozulduğunu anlayamamıştır. Şişeler tamamen ön plana çıktığı için sarı rengin varlığını veya yokluğunu birçok maddenin bileşimine affetmeyi düşünememiştir. 18 yaşındaki kız denek de numaralandırmış her şişeyi G ile birleştirerek işe başladı. İstenilen sarı renk ortaya çıkmayınca aynı biçimleri tekrarladı. Fakat her denemeyi ve sonucunu da kaydetti. G'yi sıra ile her bir şişe ile birleştirdikten sonra üçlü bileşimleri işe devam etti. Bunları sistematik olarak denedi ve bir süre sonra doğru bileşimi buldu. 2 ve 4 nolu kimyasal sıvıların etkilerine ilişkin soru yöneltildiğinde bunların etkilerini kolayca sınadı. Örneğin 1 artı 3 artı G karşısında 1 artı 3 artı G artı 2. İki nolu kimyasal sıvıyı doğru bileşime eklemenin sarı rengi yok ederken 4 nolu kimyasal sıvının hiçbir etkisi olmadığı kolaylıca belirledi. Ergenin düşünme biçimini 8 yaşındaki çocuğunkinden ilk farkı, ergen bütün olası bileşimleri sonuçlarını keşfetmek için sistematik bir yöntem izledi. Sadece eksiksiz ve bir birleştirici sistem toplam olasılık sayısını verir. Ayrıca ergen bir ya da daha fazla sıvının diğeri üzerinde etkisini, yani bunların karşılıklı ilişkisini belirlemeye çalıştı. İlişkiler sadece değişkenler ayrıştırabildiği zaman anlaşılabilir. Salyangoz ve tahta problemi. Piaget ve Inhalder tarafından geliştirilmiş olan bu problem INRS grubuna bir örnektir. Bir tahta üzerine sağa veya sola hareket edebilen bir salyangozu ve bu tahtanın da sağa ya da sola hareket ettirebildiğini gözünüzde canlandırın. İşin içine giren 4 hareket vardır. Salyangozun sola, salyangozun sağa, tahtanın sağa, tahtanın sola hareketi. Yerinde duran bir gözlemciye göre salyangozun ve tahtanın hareketleri karşılıklı olarak ilişkili olmaları nedeniyle bu 4 hareket çift referans sistemi olarak düşünülebilir. Bir yön üzerinde hareket düz işlem olarak düşünülebilir. Bu düz işlem aksi yön üzerinde bir işlemle iptal edildiğinde ters işlem haline gelir. Somut işlemler düzeyinde çocuklar tahtanın veya salyangozun düz ve ters hareketlerini anlayabilirler. Bu düzeydeki çocukların yapamadığı bu iki işlemi bir sistem halinde birleştirebilmektedir. Bu nedenle somut işlemler düzeyinde çocuklar salyangozun hareketlerini tahtadan hareketiyle ödüllendirebileceğini, böylece salyangoz sağ yöne ve tahta sol yöne hareket ettiği takdirde zavallı salyangozun aslında hiçbir ilerleme kaydedemeyeceğini anlayamazlar. Öte yandan ergenler soyut işlemler düzeyinde yavaş yavaş işin içine giren çift karşılıklı ilişkileri, tahtanın hareketlerini, salyangozun hareketlerini iptal edebileceğini anlarlar. INRS yapısının 4 terimi aşağıdaki gibi özetlenebilir. İ. İdenti veya düz dönüştürme, salyangozun sağ hareketi. N. Negation veya ters dönüştürme, salyangozun sola dönüşü. R. Reciprocity veya karşılıklı dönüştürme, tahtanın sola hareketi. S. Korelatif veya karşılıklı dönüştürmenin tersi, tahtanın sağ hareketi. Her işlem bir diğerin tersi ve bir üçüncü işlemin karşılığıdır. Böylece bu 4 dönüştürme birbiriyle bütünleşmiştir. Böyle bir bütünleşme ergeni şimdi ve burada düşüncesinden kurtarır ve böylece çeşitli olasılıkla anlaşılabilir. Birleştirici sistem, olasılık anlayışı ve INRS grubu birlikte çalışan karmaşık karşılıklı ilişkiler anlayışı düşünce esnekliği için temel oluşturur. Hanoi Kulesi ve farkında olmanın incelenmesi. Piaget ve meslektaşları bir kişinin bir problemi nasıl çözdüğünü farkında ya da bilincinde olmasının başarılı çözümler ya da eylemlerden sonra gelişimsel olarak ortaya çıktığını göstermek için bir dizi çalışma gerçekleştirmiştir. Başka bir deyişle bir işin neyi kapsadığını anlamaksızın bir eylemde bulunarak o işi başarmak olasılığıdır. Bu çalışmalar ergen düşüncesini anlama çabaları için iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, bu çabalardaki görevler bilimsel kavramlara ilişkin bir ön bilgi ile doğrudan ilişki değildir. İkincisi, bu problemlerin çözümü için gerekli kuralı sözel olarak ifade etme yeteneği, daha önce düşünsel soyutlama olarak değindiğimiz düşünce olgusunun yeniden örgütlenmesidir. Bu yeniden örgütlenme, düşünsel soyutlama olarak adlandırılan özel bir terimle adlandırılır. Düşünsel soyutlama ergenlik düzeyinde problemin çözümünden sonra işin içine giren kuralı ifade etme yeteneği kapsayan bir düşünme anlamı taşır. Farkında olmadan kavrama üzerindeki etkilerini incelemek için kullanılan en açıklayıcı deneylerden biri Hanoi Kulesi'dir. Burada görevin ayrıntılı olarak söz konusu çalıştırmayı tekrarlamak, böylece çocukların düşünme biçimini ergenleri ikiyle karşılaştırmak için okuyucuyu özendirmek amacıyla verilmektedir. Tahta bir kaideye monte edilmiş A, B ve C aşağıdaki şekle bakınız olarak direkten oluşur. Başlangıç direği olan A direğinde en büyüğü en altta, en küçüğü en üstte olmak üzere piramit şeklinde gittikçe büyüyen birkaç tane disk yerleştirilmiştir. Oyunun amacı mümkün olduğu kadar az hareketle diskleri A direğinden B direğine doğru şu kuralları izleyerek yürütmektedir. 1. Bir kerede sadece bir tane disk hareket ettirilir. 2. Diskler daha küçük olanların üzerine yerleştirilemez. 3. Diskler masanın üzerine bırakılamaz. 4. Bir diskin yeri değiştirilirken diğerleri elde tutulamaz. Bu deneyde başarının anahtarı birbirini izleyen hareketler yapılırken depolama direğin gerekliliğini farkına varmadır. Ancak birbirini izleyen bu hareketlerin güçlüğü 2 diskli problemden 3 diskli probleme geçince önemli oranda artar. Güçlükteki bu artışın iki nedeni vardır. Birincisi, gerekli olan hareketlerin sayısı 2'ye katlanmakta. İkincisi, en küçük diskin hareket depolama direğinden hedef direğe doğru değişmesidir. 3 diskli kuleyi hareket ettirmeye çalışırlarken çocukların protokollerini ergenlerinki ile karşılaştırıldığında stratejilerin farkını görmek olanaktır. İlk önce 8 yaşındaki Rob'un edimini inceleyelim. Rob 3 diskle çalışırken ilk denemede 10, daha sonra 8 disk hareketiyle başarı sağlamıştır. İkinci diski A'dan B'ye, daha sonra B'den C'ye geçirerek işe başlar. Ancak fazladan bir hareket yapar. Yetişkin, başladığın zaman ilk diski nereye koyduğun önemli mi? Rob, evet, hayır, belki de öyle yapmak daha iyi olur. Üçüncü diski A'dan C'ye aktarır, yeniden başlar, evet çok daha iyi. Yetişkin, öbür yoldan işe başlarsan üçüncü diski A'dan B'ye geçirir, yapabilir misin? Rob, bilmiyorum, hiç öyle yapmadım. Aslında üçüncü kez bu şekilde yapmıştır. Daha sonra yetişkin deneyici Rob'a diskleri A'dan C'ye taşıma işini nasıl gerçekleştirdiğini sorunca Rob bütün hareketleri gösterdi. Hiçbir genel kural ya da plan verilmemişti. 12 yaşına kadar yaklaşan Eric, 3 diskli kule problemini 7 hareketle çözmekte ve stratejini açıklamaktadır. Eric, en küçük diski C direğine koymanın doğru olacağını anladım. Orta büyüklükteki diski B direğine ve bunun üzerine de en küçük diski koyabilirim ve böylece birinci disk buraya C'nin üzerine yerleştirilir. Yetişkin, 4 diskli kule daha mı zor? Eric 15 hareketle başarmıştı. Eric, biraz daha fazla hareket yapmak gerekiyor yoksa sistem aynı. Yetişkin, ne sistemi? Eric, her zaman en küçük olanı uzağa taşıyorsunuz. Daha sonra orta büyüklükte olanı, sonra en küçük olanı orta büyüklükte olanın üzerine koyuyorsunuz ve büyük olana ulaşıyorsunuz. Orada küçük bir piramit oluşuyor. Daha sonra yaptıklarınız belli ve her şey yeniden başlıyorsunuz. Daha sonra ise aynı hikaye. Birinci diskle önemli olan ilk hareket, dikkatli olmanız gerek. Yoksa doğru yapamazsınız ya da daha fazla hareket yapmanız gerekebilir. Erken ergenlikte beklenen mutlaka problemin bütün yönlerini tam olarak kavraması değil, genel kuralın ileri düzeyde farkına varılmasıdır. Bazı çocukların iki diskli problemden üç diskli olana geçişteki başarısızlıkları ilk hareketin her zaman depolama direğine yapılması stratejisine dayanır. İki diskli problem için işe yarayan bu yöntem diğer olanakların değerlendirilmesi yapılmaksızın değiştirilmeden üç diskli probleme uygulanmaktadır. Vygotsky ve zihin gelişimi. Vygotsky, Piaget'in çağdaşı olan ancak 1934'te ölen bir Rus psikoloğudur. 1970'lere kadar Batı dünyasında pek tanınmıyordu. Ancak günümüzde özellikle Amerika'da gelişim psikolojisinin ve öğrenme kuramlarının önemli bir öncüsü olan görülmektedir. Piaget kuramına yöneltti eleştiriler yaygın olarak kabul görmektedir. Vygotsky'nin en önemli katkılarından biri gelişiminin ve öğrenmenin sosyokültürel yönünü vurgulamasıdır. Ona göre öğrenme proximal zone de gerçekleşmektedir. Tüm öğrenmelerin kaynağı toplumsal çevredir. Çocuğun belli bir bilişsel yeterlik ya da duygusal özelliği kazanması için bulunduğu kültüre toplumsal bağlama bağlıdır. Proximal gelişimi zonedeki davranışlar çocuğun kendi başına yapamadığı ancak bir yetişkinin ya da akranının yardımıyla yapabildiği davranışlardır. Öğrenme bu zonede çevredekilerin yardımıyla gerçekleşmektedir. Piaget'e göre çocuğun zihinsel gelişimi büyük ölçüde kendiliğinden olmaktadır. Vygotsky'ye göre akranlara ve yetişkinler bir takım bilgiler vererek ya da yardımlar sağlayarak çocuğun gelişiminde yardımcı olabilir. Hatta Vygotsky'ye göre yüksek zihinsel fonksiyonların bireyde bulunması genellikle çevredekilerle konuşma ve işbirliği sonunda gerçekleşmektedir. Vygotsky paylaşılan bilginin kişisel bilgiye dönüşmesinin özel konuşma yoluyla olduğunu ileri sürmektedir. Özel konuşma çocuğun düşünme ve davranışlarına rehberlik etmesi için kendi kendine yaptığı konuşmalardır. Bunu küçük çocuklarda bilhassa zor problemlerle karşılaştığında sıklıkla görmek mümkündür. Bu tür sözel ifadeler daha sonra sessiz içsel konuşmalara dönüşür ama etkisi yine devam etmektedir. Araştırmalar söze özel konuşmayı sık yapan çocukların karmaşık görevlerde daha başarılı olduklarını ortaya koymuştu. Vygotsky kavram gelişimi konusunda Piaget'ten farklı olarak kavramları kendiliğinden elde edilen ve öğretilen kavramlar olarak ikiye ayrılmıştır. Piaget'te böyle bir ayrım yoktur. Kendiliğinden elde edilen kavramlar, örneğin kardeş kavramı, tüm dengelim yoluyla edinilen ve gündelik hayatta kullanılan kavramlardır. Öğretilen kavramlar ise formal ortamlarda, örneğin okulda edinilen kavramlardır. Tüme varım yoluyla edinilen bu tür kavramlara Vygotsky sömürü kavramını örnek verir. Yukarıda açıklamalardan da anlaşılacağı gibi gelişim çocuğun bağımsız olarak yapabildiği ve bir yetişkin ya da akranı yardımıyla yapabileceklerinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin proximal zonun bu iki düzeyini dikkate alarak çocukların nerelerde yardıma ihtiyaçları olduğu, hangi durumlarda bağımsız çalışmaları gerektiği konusunda duyarlı olmaları gerekmektedir. Değerlendirmenin genel değil birebir etkileşimler sonucunda göre yapılması daha uygun olabilir. İşbirliği, yardımseverlik, uzlaşma, saldırganlık, hakikaniyet gibi psikolojik özellikler toplumsal bağlamda kültürlenme yoluyla edinilmektedir. Okulların bu açıklamaya göre işbirliği ve dayanışmayı temel alan bir kültürel yapıya sahip olması gerekir. Öğretmenlerin bu amaçla çocukların içsel denetim güdülemeleri ve onları bu konuda desteklemeleri uygun olacaktır. Bunun tersi düşünüldüğünde toplumumuza şikayet ettiğimiz dıştan denetimli ve edilgen bireyler yetiştirmek durumunda kalırız. Dil gelişimi. Dil gelişimi öğretmenler açısından oldukça önemlidir. Çünkü sınıflarda cereyan eden iletişimin önemli bir kısmı sözel iletişimle yani dille ilgilidir. Öğretmen ve öğrencilerin konuşması, kitap okuma, tahtaya yazı yazma vesaire hep dile bağlı olan şeylerdir. Diğer kısmı ise sözel olmayan iletişimdir. Jestler ve beden hareketleri, göz teması, mekanın kullanımı, yüz ifadeleri, ses değişimi, sözel olmayan iletişim yollarıdır. Öğretmenlerin çocuklarla sağlıklı iletişim kurabilmeleri için sınıf içerisinde olup biten sözel ve sözel olmayan iletişim hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu kısımda dil gelişimini açıklayan kuramlara kısaca yer verilerek ve yaşlara göre dil gelişiminin özelliklerinden bahsedilecektir. Dilin kazanılması ile ilgili kuramlar. Psikologlar dilin kazanılması ile ilgili 3 ayrı görüş ortaya koymuşlardır. Bunlar davranışçı, sosyal öğrenmeci ve psikolinguistik kuramlardır. Davranışçı kuram. dilin öğrenilmesini pekiştirme sonucu belirli davranışta ortaya çıkması şeklini açıklamaktadır. Bu görüşe göre bebekler sesleri tekrar ederken gündelik dildeki kelimelere benzer sesler çıkardıklarında çevreyi tarafından pekiştirilir. Böylece bebek çevresi tarafından pekiştirilen sesler daha sık kullanılır ve dil gelişir. Örneğin 1 yaşındaki bebek babasını gördüğünde baa sesi çıkarır. Babası sevinerek gülümser ve aa çok güzel baba dedi der. Bunun üzerine bebek tekrarlar, babası aferin canım der. Yukarıda örnekte görüldüğü gibi baba çocuk etkileşimi yoluyla bebek bir kelime öğrenmiştir. Sosyal öğrenme kuramına göre dil, anne babanın model olması, çocuğun taklit etmesi, anne babanın pekiştirmesi ve düzeltici geri bildirim vermesi suretiyle kazanılmaktadır. Örneğin anne, hadi annene ekmek ver biraz çocuk. Eme, anne ekmek mi kızım? Çocuk ekmek anne. Anne aferin benim kızıma, annesine ekmek verdi. Sosyal öğrenmeciler sosyal etkileşimde gözleme dayalı öğretmenin önemli olduğunu belirtir. Sosyal öğrenme kuramını öğrenme kurumları konusuna daha geniş yer verilecektir. Psikolinguistik kuramlar, davranışçı ve sosyal öğrenmeci kuramlar dilin kazanılmasını genel olarak açıklamakla beraber bu konuda yeterli değildir. Çünkü sadece pekiştirme ve taklit kavramlarıyla dilin nasıl kazanıldığını açıklamak mümkün olmamaktadır. Farklı kültürlerde yetişen çocukların benzer sesler çıkarması, aynı evde yetişen çocukların farklı zamanlarda konuşmaya başlaması, hiç işitemeyen çocukların özel eğitim almak suretiyle konuşmayı öğrenebilmesi gibi nedenler dil gelişiminin daha başka açıklamalar gerektirdiğini göstermektedir. Psikolinguistik kuramlar dilin kazanılmasına davranışçı ve sosyal öğrenmeci kuramların açıklamadığı daha farklı boyutta getirmektedir. Örneğin aşağıdaki gibi diyalog davranışçı ve sosyal öğrenmeci bir yaklaşımla tam olarak açıklanamaz. Öğretmen: Ali, baban ne iş yapıyor? Öğrenci: sanayide çalışıyor. Öğretmen: Denek sanayide çalışıyor. Güzel, peki nelerle uğraşıyor? Öğrenci: arabaları tamir ediyor. Öğretmen: evet, baban tamirci ve insanların bozulan arabalarını tamir ediyor. Güzel bir iş. Başka babanın ne iş yaptığını bize söyleyecek olan var mı? Psikolinguistik kuramlar tüm insanların genetik olarak dil öğrenmeye programlanmış bir şekilde dünyaya geldiğini belirtir. Noam Chomsky bu kuramın en önemli temsilcisidir. Bu kurama göre davranışçı ve sosyal öğrenmeci yaklaşımlarda önemli olan çevre, çocuğun dili öğrenip öğrenemeyeceğini değil, hangi dili öğreneceğini belirler. Çünkü çocukların yaratılıştan dil öğrenme donanımıyla dünyaya gelmektedir. Normal olarak gelişen her çocuk dil öğrenir. Her birey doğuştan dil kazanma mekanizmasına sahiptir. Bu mekanizma beyinde fiziksel bir yapı olmayıp dil öğrenmede gerekli olan nörolojik bir eğilimdir. Dil kazanma mekanizması çocuğun çevresinde konuşulan dili içselleştirmesini, kurallarını anlamasını ve daha sonra gramer kurallarına uygun olarak konuşmasını sağlar. Örneğin bir soru sorarken öznenin ve fiilin yerin nereye gelmesi gerektiğini çözümler. Tüm çocuklar olgunlaşmaya bağlı belirli aşamalardan geçerek konuşmayı öğrenirler. Komuski'ye göre dilin derin ve yüzeysel olmak üzere iki çeşit yapısı vardır. Derin yapı, yazılı ve sözlü bir biçimde bir cümlenin soyut anlamıyla ilgilidir ve konuşanın söylemek istediği anlamı, niyeti içerir. Yüzeysel yapı ise cümlenin gramatik özellikleriyle ilgili olup telaffuz edilen sözcükleri içerir. Çocuklar dil öğrenirken önce soyut olarak seslerin anlamlarını kavrarlar, daha sonra onları yüzeysel yapılar halinde dönüştürürler, yani konuşurlar. Ahlaki gelişim. Eğitim sistemlerinin temel sorunlarından biri olmuştur. İnsan gelişiminin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal olmak üzere üç yönü olduğu kabul edilirse, duyuşsal gelişimin önemli bir boyutu olan ahlaki gelişim dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Özellikle ilköğretim yılları duyuşsal gelişim açısından kritik bir dönemdir. Daha ileriki eğitim kademelerinde bilgi boyutu ön plana çıkmaktadır. Günümüzde özellikle büyük şehirlerdeki aileler çocukların eğitiminin konusunda çok fazla bir etkiye sahip değildir. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren kuramlarda bakıcıların gözetimine bırakılmamalıdır. Bu nedenle çocuğun ahlaki gelişim üzerinde aileler pek etkili olmamaktadır. Kreş ve anaokullarında da çocukların ahlaki gelişimi duyarlı öğretim programları mevcut değildir. Kuramsal ve kişisel tercihle ön plana çıkmaktadır. Oysa çocukların kişilik gelişimin önemli bir yönü olan ahlaki gelişim, bu tür tercihlere bırakılamayacak kadar önemli bir konudur. İşin ilginç yanı, ülkemizdeki okullar da çocukların ahlaki gelişimine çok duyarlı değildir. Ahlaki gelişim bir anlamda dünya görüşüyle ilgili görüldüğü için öğretmenler daha ziyade çocukların bilişsel gelişimine ağırlık vermektedirler. Ülkemizde 1970'lere kadar öğretmenlerin kendilerini öğrencilerin okul içi ve dışı her türlü özellikleri hakkında sorumlu hissettikleri yönde yaygın bir kabul vardı. Günümüzde bunu ne öğretmenler yapmakta ne de aileler öğretmenlerden bu tür beklentiler içinde olmaktadır. Et senin kemiği benim anlayışı büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu anlayış her ne kadar çok doğru gibi görünmese de toplumsallaşma sürecine bazı avantajı sağladığı yadsınamaz. Öğretmenlerin sadece bazı ders konularının öğretimiyle ilgili bireyler olması mesleğin eksik icra edildiğini düşündürmektedir. Sadece özgür konularda bilgi vermek okulun işlevini yerine getirmesini sağlamaz. Şiddet, uyuşturucu kullanımı, okuldan kaçma ve benzeri gibi birçok istenmeyen durum karşısında ders konularıyla değil, ahlaki gelişimle ilgilidir. Son zamanlarda okulun etkisinde görülen azalma yalnızca ülkemizde toplumsal değişimle ilgili değildir. Dünya ölçeğinde bilgi çağının bir gereği olarak okul dışı kaynakların artması ve güçlenmesi okul kurumunun zayıflamasına yol açmıştır. Ahlaki gelişim, kişilik gelişiminin en önemli öğelerinden biri olup çocuğun toplumsallaşma süreci içinde neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda bir bilinç geliştirmesiyle ilgilidir. Ahlaki gelişimle birlikte kişinin toplumun kuralları ve gelenekleri çerçevesinde kendisini denetleyebilmesi beklenir. Kişi toplumsal kurallara uygun bir şekilde kendisini denetleyebiliyorsa, içten denetimli, çevresindeki kişilerin etkisiyle karar veriyorsa, dıştan denetimli bir ahlaki gelişim göstermektedir. Bir sınıftaki öğrenciler öğretmen sınıftayken kurallara uyuyor, öğretmen ayrıldığında uyumuyorsa bu onların dıştan denetimli olduklarını göstermektedir. Öğrenciler öğretmenin varlığına bağlı olmaksızın gerekli olduğunu düşündükleri için kurallara uyuyorlarsa içten denetimli bir anlayış gösterirler. Ahlak ve vicdan gelişimi konusunda birbirinden farklı görüşler vardır. Aşağıda bunlardan bazılarına yer verilmişti. Freud, psikanalitik yaklaşım çerçevesinde ahlaki yargı ve standartların faillik dönemin sonuna doğru babayla özdeşleşme sonucunda ortaya çıktığını belirtmektedir. Çocuk süper ego vasıtasıyla öğrendiği standartlara göre davranışlarını yönlendirmekte ve toplumsal rolleri benimsemektedir. Davranışçı yaklaşımına göre birey ahlaki yargıları şartlanma yoluyla kazanmaktadır. Örneğin bir çocuk resim yaptığında ödüllendiriliyorsa bu davranışı doğru görecek ve yapmaya devam edecektir. Hoş görülmeyen davranışlar ise yanlış olarak kabul edecektir. Sosyal öğrenme yaklaşımına göre ahlaki ilkeler model alma yoluyla kazanılmaktadır. Örneğin çocuğun yalan söylemeye karşı tavrı babasının taklit yoluyla oluşabilmektedir. Ahlaki gelişimi konusunda en kapsamlı çalışmaları yapmış olan araştırmacılardan biri de Piaget'tir. Ona göre ahlak gelişimi, bilişsel gelişime paralellik göstererek tedrici olarak ve hiyerarşik bir sıra izleyen dönemler içinde ortaya çıkar. Bilişsel gelişim için geçerli olan ilkeler ahlaki gelişim için de geçerlidir. Örneğin her bireyin bilişsel gelişimin en üst basamağına ulaşması beklenmediği gibi ahlaki gelişim en üst basamağına ulaşması da beklenmez. Ahlaki yargıyı odak noktası yapan Piaget, ahlaki gelişimi her bireyin kendisi özgü bir yapı taşıdığını kabul eder. Çocuklardaki ahlaki yargı konusunda çalışmalar yapan Piaget, çocuklara bazı sorular sorarak onların tepkilerini incelemişti. Piaget, çocukların verdiği cevapları iki evrede toplamıştır. Bu evrelerden birincisi dışa bağlı ahlak, ikincisi özerk ahlaktır. Dışsal ahlaklı kurallar, otorite figürü tarafından dayatılan değişmez özellikler olarak görülür. Bu ahlak anlayışı 10 yaşına kadar sürer. Bu evrede çocuklar ahlaki yargılar açısından başkalarına bağımlıdırlar. Yetişkinler tarafından konulan kuralları sorgulamadan kabul ederler. Dışa bağlı ahlak evresinde işlenen bir suçun önem derecesini ortaya çıkaran fiziksel sonuçlar belirler. Bu evrede çocuklar yetişkinlerin kendileri için kurallar koymasını açık ve örtülü bir şekilde bekleyebilir. Örneğin gizlice evdeki şekerleri yiyen küçük bir çocuk şeker yemekten karnı arayınca annem de nerede kaldı gelse de şekerleri elimden alsa diyebilir. Özerk ahlak evresinde çocuklar artık ahlaki mutlak kurallar olarak değerlendirmezler. Bir eylemin doğru ya da yanlış olduğunu söylerken kurumsal ve kişisel etkenlere dikkate alırlar. Bu evredeki çocuklar artık kurallarına değişmez olduğunu inanmazlar. Kuralların anlaşmaya dayalı olduğunu ve yine de aynı süreçte değiştirebileceğini bilirler. Aşağıda dışa bağlı ve özel ahlak evrelerini karşılaştırmak amacıyla bir örnek verilmiştir. 1. Annesi Ali odasından yemeğe çağırır fakat Ali odadan içeriye girerken kapının arkasındaki sandalyede bulunan 15 tabağı kırar. 2. Mehmet annesi evde yokken kavanozdan bisküvi almak ister. Kavanoz yüksekte olduğu için sandalyeye çıkar ancak kavanozu almaya çalışırken düşürür ve kavanoz kırılır. Piaget bu hikayeleri çocuğa anlattıktan sonra hangi çocuğun daha yaramaz olduğunu sorar. 10 yaşından küçük çocuklar tabak sayısının çok olmasına etkilenerek Ali'nin daha yaramaz olduğunu söylemektedir. Daha büyük çocuklar ise Mehmet'in yaramazlık esnasında kavanozu kırdığı için daha çok suçlu olduğunu belirtmektedir. Doğru ve yanlışı belirlerken 10 yaşından küçük çocuklar ortaya ne kadar zararın çıktığına, daha büyük çocuklar ise niyete bakmaktadırlar. Ayrım sonu sayfa 117.